Fatih Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum Ahmet Emre.
Geçenki programımızda kötülük problemi üzerinde durmuştuk. Allah'ın merhametli olduğunu biliyoruz. Fakat kötülükleri yaratmasındaki hikmeti konuşmuştuk. Bunun sebebi nedir diye konuşmuştuk. Ayrıca dört madde saymıştık. Bir ve ikincisi imtihan ve insanın kendi cüz-i iradesini yanlış yöne kullanması musibetlere sebebiyet verdiğini, kötülüğe sebebiyet verdiğini konuşmuştuk. Şimdi üçüncü ve dördüncü maddeleri konuşacağız. Buyurun hocam.
Üçüncü madde olarak şunu söylememiz gerekir. Allahü Teala'nın insanları cezalandırması. Bununla birlikte, bu ceza ile birlikte onları disiplinize etmesi. Şimdi yaptığımız yanlışlıklardan dolayı başımıza istenmeyen haller gelebilir mi? Gelebilir.
Elbette.
Elbette dünyada bazı yaptığımız günahların, yanlış işlerin cezasını çekebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de de buna binaen ayet-i kerimeler var. Mesela Şura suresi 30. ayette başınıza gelen her musibet kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir. Kaldık ki birçoğunu da Allah bağışlar deniliyor. Yani burada bir yapılan kötülükler var ve bu kötülüklerden sebep başa gelen bazı istenmeyen hadiseler var.
Yani her kötülük böyle musibet başımıza geldiğinde biz ne yaptık diye ilk önce bir kendimizi sorgulamamız gerekiyor sanırım.
Evet, kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Ne yanlış yaptık, neyin cezasıdır bu gibisinden. Mesela burada Yunus Aleyhisselam'ın Allahu Teala'yı tesbih etmesini hatırlayalım.
Evet, orada diyordu ki La ilahe illa ente subhanek inni kuntu mine zalimin.
Ben zalimlerden oldum diyor. Hata yaptım yani. Daha değişik bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'de pasajlar görebiliriz. Yani eski ümmetlerin helak olması yaptıkları yanlışlardan dolayı. Bunu mesela Fecir suresinde anlatıyor Allah-u Teala bize. Hani Semud, bu kayalıklardan şehirler yapan İrem, Firavun, At, bunlar helak oldular. Şimdi bakarsak bunlar ama mamur bir hayat yaşıyorlar mıydı?
Evet, gayet ferah bir hayatları vardı.
Evet, yani İrem onun gibi bir belde yoktu. At kavmi güçlü, heybetliydi. Kayalıklardan şehirler oyan Semut'un da kendine ait bir sanatı bulunuyordu. Firavun'un da oradaki ayetlerin gelişine göre bakacak olursak kazıklı Firavun deniliyor. Zilevtel. Oradaki kazıklar inşaat örnekleri verildiği için öncesinden büyük ihtimalle piramitlerdi. Veya ordusundan kinayede diyenler var. Çünkü mızraklar oluyor ya eskiden ellerinde. İşte bunlara baktığımız zaman beldeleri bir mamurluk var, bir mimari görkem var. Fakat beldelerinde fesadı arttırıyorlar, tuğyana düşüyorlar, zulüm ediyorlar ve bunlarla irtibatlı olaraktan şirk inancına dalıyorlar, peygamberleri inkar ediyorlar. Neticesinde ne oluyor? Helak
Helak
oluyor.
oluyorlar, evet.
Helak oluyorlar. Ama bu toplumdaki çürümüşlüğü de orada görüyoruz. Ya yani bu böyle durduk yere gelen bir şey değil.
Nasıl bir çürümüşlük vardı hocam?
Şimdi zulüm ediyorlar en başta, değil mi?
Evet.
Mesela Semud kavminde Salih Aleyhisselam'ın şehir konseyinin yaptığı o zulüm veya Firavun ve onun hanedanının yaptığı zulüm gibi helak oluyorlar. Yani bu toplumsal helaka da götürebilir. Mesela öyle bir fitneden sakının ki aranızdaki sadece zalimlere isabet etmez. Bundan dolayı Gazali mesela zulüm beldesinin terk edilmesi gerektiğini söyler. Çünkü umumi bela gelir diyor. Bakın yani Allahu Teala cezalandırılıyor. Ferdi olarak da yaptığımız şeylerden dolayı cezalandırılıyor muyuz?
Evet.
Evet, cezalandırılıyoruz. Ama burada bizim Allahu Teala aslında bu cezalandırmanın arkasında bir eğitim ve disiplin gerçeğini de görmemiz gerektiğini anlıyoruz ayetlere baktığımız zaman.
Allah bizi eğitiyor.
Kendisini hatırlatıyor. Mesela denizin karanlıklarında onların başlarına bir şey geldikleri zaman bizi buradan kurtar şükredenlerden olacağız ayet. Orada hemen böyle bir Allah'a yönelme ihlasla hatta görüyorsun. Kurtulunca devam etmiyor. Veyahut da Zuhruf suresinde Hz. Musa'nın örneğinde olduğu gibi. O kavmin aklı başına gelsin diye Allahu Teala onlara musibet vermiş miydi?
Evet, musibet gelecekti yani.
Kan geldi, bulaşıcı hastalık geldi, ürünlerden eksiltme oldu. Hatta geldiler Musa Aleyhisselam'a ne dediler? Ey büyücü, Rabbine dua et de hani bir durumu düzelsin diye onlara diyorlar. Büyücü demelerinin sebebi iki sebebi var. Birisi tahkir olabilir. Bir de o devirde alimlere büyücü dendiğinden dolayı. Zaten Kur'an-ı Kerim'de kısaların anlatılmasının sebebi de ibrettir. İnsanın ibret alması ondan. Yani onun üzerinden kendi hayatını sorgulamasını istiyor Kur'an. İnsanın bu böyle bir şey yapmasını istiyor. Toplumsal olarak da cezalandırabilir Allahu Teala, ferdi olarak da cezalandırabilir.
Evet, mesela yolda gittiğimiz zaman ayağımızın bir taşa çarpması, dikenin batması, bunlar hepsi Allah tarafından bizim ya bizim işlediğimiz şeyler yüzünden ya da Allah bizi doğruya sevk etmek istiyor.
Evet, bunun yanında yalnız bizim de riskleri minimize etmek için irademizi kullanmamız gerekir. Mesela Yakup Aleyhisselam çocuklarını Mısır'a gönderdiği zaman onlara ne diyor? Kapılardan toplu halde girmeyin, teker teker girin. Ama ben size gelecek bir belayı defedemem diyor. Önce tedbirden bahsediyor. Bakın başınıza bir kötülük gelebilir. Bunun için şöyle davranmanız lazım. Ama kaderi planda sizin başınıza gelecek bir kötülük varsa da ben ne yapamam?
Onu engelleyemezsiniz.
Tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsin diyor. Neticesinde de sonucu da Allah'a tevekkül edeceksin. Kur'an'ın ifadeleri baktığınız zaman çok basic gelebilir en başta. Ama arkasındaki mantığı gördüğünüz zaman çok derinlikli bir mantıktır. Onu hikaye diye okumayacaksın. Bak bir peygamber çocuklarına önce tedbiri öğretiyor. Nasıl tedbir almanız lazım? Riski nasıl minimize edebilirsiniz? Bunu yapacaksın. Ama nihayetinde şuna da inanacaksın. Ben ne yaparsam yapayım, başıma bir şey gelirse Allah-u Teala bunun gelmesini murad ederse ne yapabilirim? Engelleyebilir miyim? Engelleyemem.
Biz tedbiri alırız. Geriye kalan
takdir
da
Allah'a.
Evet, tevekkül oluruz. Karışmayız yani.
Ya, takdir hüdanındır. Çünkü bütün şartları belirleyen biz değiliz. İlahi hikmetin neyi murad ettiğini de bilemeyiz.
Evet.
İşte Leibniz'in bir önceki konuşmamızda dediği gibi insan burnunun ucunu göremiyor ki buradaki hikmeti görebilsin. Anlayamayabilir bazen. Gerçekten. Anlayamayabilir. Bu tabii bir şeydir yani.
Evet.
Anlamlandıramayabilir ama Allah'ın zalim olmadığına inanan bir insan ki Allah kullarına zulmetmez.
Evet.
Bunun arkasında bir hikmet olduğunu kabullenmesi gerekir insanın.
O hikmeti bazen anlayamadığımız o zamanlar oluyor. O zaman ne yapmalıyız hocam?
Tevekkül edeceğiz. Çünkü anlayamayabiliriz biz.
Allah bizi bir de sevk etmeye çalışıyor ama anlamıyoruz.
Anlamıyoruz.
Mesela.
Biz bütün yani tarihi bilmiyoruz. Bütün yaşadığımız dönemdeki koşulların ne olduğunu bilmiyoruz. Biz kasır fehmimizle basit bir anlayış geliştirebiliriz yani. Totalinin ne olacağını bilemeyiz ki. Onun için mesela Hazreti Yusuf örneğinden gidecek olursak onun kuyuya atılması musibet miydi?
Musibet.
Neticesi?
Rahmet oldu.
Sen o zaman bir çocuğun kuyuya atılması evet büyük bir şeydir yani üzüntüdür. Üzüntüdür. Üzüntü sebebidir. Ailesinden ayrı kalması. Ama burada ne oluyor? Peygamberlik silsilesi Kenan ilinden Mısır gibi bir medeniyete taşınıyor.
Evet.
Olay örgülerine baktığımız zaman Yusuf suresinde o olay örgülerinde işte onun böyle kuyuya atılması, ondan sonra Mısır'a gitmesi, bir köle olarak satılması, ondan sonra Mısır'ın önemli insanlarının birinin yanında evlatlık edinilmesi, oradan devletin işleyişini öğrenmesi, oradan evin hanımının ondan murad almak istemesi, oradan hapishaneye düşmesi, hapishanede kralın adamlarıyla tanışması, oradan çıkması, kıtlık olması, kıtlıktan kardeşlerinin gelmesi, kralın rüyasını tabir etmesi, sonunda kavuşması. Her şeye. Şimdi bu olay örgülerine baktığımız zaman bir neticeye doğru sevk edildiğini görüyor muyuz?
Evet, büyük bir plana doğru gidiyor.
Büyük bir plana doğru gittiğini görüyoruz. Ama bu arada hapse de atılmak var. Bu arada köle gibi satılmak da var. Kuyuya da düşmek de var. Ama neticesinde büyük bir medeniyete nübüvvet anlayışının ulaşması var Mısır'a.
Evet.
Yani biz cüz'i hadiselere bakabiliriz. Yani küllü neticeyi bazen kestiremeyebiliriz. Onun için insan evet tedbirini alacak. Evet insan rizikoyu minimize edecek. Ama Allah-u Teala'nın bu işte bir hikmeti olduğunu kavraması her zaman olası değildir. Bunu söyleyeyim. Ama buna iman edecek, tevekkül edecek. Çünkü zaten tevekkül tevhidin bir şubesidir. Tevhide inanan insanın tevekküle inanması tabiidir. Onun için Bediüzzaman dediği gibi iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül dahi saadet dareyni iktiza eder. Muazzam bir formül bu. Tevhide inanıyorsan kainattaki bütün işleyişi Allah-u Teala'nın meydana getirdiğini, hem evrenin yaratılmasındaki kaderi hem de insanın kaderini kabul ediyorsan o zaman başına gelen işlere sen rıza eksenli davranacaksın. Çünkü yaratan Allah.
Burada iman ön plana çıkıyor. İmanımızı
elbette
sağlamlaştırmamız lazım.
Onun için bakarsan zaten mümin insanlar musibetlere karşı daha dirençlidirler. Daha dirençlidirler.
İntihar oranları da dindar yerlerde daha az olduğunu bundan da anlıyoruz.
Daha dirençlidirler çünkü olduğu zaman tevekkül anlayışı Ama dediğim gibi yanlış yaptığını da sorgulayacak. Sorgulayacak. Tedbirini mi eksik aldım, günah işlediğimden başına geldi vesaire vesaire, onu sorgulayacak baktığımız zaman. Yine Kur'an'da bunları görüyoruz. Ama neticesinde neticeyi ne yapacak? Allah'a havale edecek. Bunu yerine getirdiği zaman insan hayatta daha dirençli olur. Bunu biz geçmişteki büyük problemler yaşamasına rağmen hayata tutunabilmiş mutasavvıflardan, ulemadan, insanlardan görebiliriz. Hayata tutunmuşlardır. Bu da imanın gereğidir.
Evet, yani örnek verdiğimiz üzere mezhep imamların kimi kırbaçlarda, kimi zindanlarda hayatını, evet, canlarını vermişler. Çok büyük felaketlere, musibetlere maruz kalmışlar ama o kaos ortamında çok güzel eserler vermişler.
Evet.
Hiç ideallerini terk etmemişler. Bir hedefe doğru gitmişler sürekli.
Çünkü bu tevekkül anlayışı. Bu tevekkül anlayışı Cenab-ı Hak'tan gelene ne olursa olsun rıza göstermek ve aynı zamanda hayatın da geçiciliğine inanmak.
Evet.
Çünkü eğer iman olmazsa hayat bir hiçliğe gidiyor. Elinizde kısa denilebilecek bir hayatınız var ve bu hayatı kendinize göre sıkıntılarla yaşadığınız zaman sizin için çekilmez olabilir mi?
Evet.
Zaten hayattan sonra bir hayata inanmıyorsunuz. Bu hayatınız da berbat gidiyor. Ne olacak o zaman?
Karanlıklar içinde karanlık.
Karanlıklar içinde karanlık. Tatsız tutsuz bir şey yani.
Çok bu hayatımız bizim aslında bir lezzet. Lezzet olarak verilmiş ama iman olmadığı zaman tam bir zulme dönüşüyor bu hayat. Sanki bir zulüm, acı çekmek için gönderilmişiz gibi.
Evet.
Bu da Allah'ın rahmetiyle asıl bağdaşmayan olay o. Demek ki bu hayatın bir ahireti var.
Elbette ki. O da dördüncü maddemiz.
Evet.
Şimdi ahirete inanç kötülük probleminde önemlidir. Neden? Bu dünyada mazlumlar zalimlerden haklarını alıyorlar mı daima? Hayır, almıyorlar. Ondan dolayı Fahrettin Razi olsun, Sübhi Salih olsun, Bediüzzaman olsun, bunlar ondan dolayı ahiretin var olması gerektiğini, bir zorunluluk olduğunu söylüyorlar. Şimdi bu kadar kainatı var eden Allah-u Teala, varlıklara bu kadar hassas ayarlar koyan Allah-u Teala, bu kadar insan zulme uğrayacak ve bunların hakkını alınacak ayrı bir divan kurmayacak yani.
Evet, yani bilhassa şu 21. yüzyılda günümüzde baktığımız zaman her yerde kan, katliam, her yerde zulüm, böyle insan hakları ve vesaire her şey ayaklar altında. Ve bunlar ölüyorlar hiçbir şey olmadan. Mazlum da mazlumiyetiyle ölüyor.
Zalim zulmüyle kalıyor, mazlum mazlumiyetiyle kalıyor.
Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor.
Tabii. Yani adil mutlak olan Allah bunları yargılayacak. Çünkü o öbürünün üstüne hakkı kaldı. Ve kulların üzerinde uluhiyet konusunda da haksızlık yapanlar var. Mesela şirk en büyük zulümdür değil mi?
Evet.
Zulüm haksızlık manasına gelir. Allah'a ortak koşmaktan başka kainatta büyük bir haksızlık olabilir mi?
Olamaz.
Haşa ve kella, bir Allah var daha demek yani. Hem rububiyetinde hem uluhiyetinde olsun. Haşa ve kella yani.
Tüm yaratılan her şeyin hakkına tecavüzdür bu.
Tabii.
Hakkı,
mesela, en büyük zulümdür diyor Kur'an-ı Kerim,
evet,
ondan dolayı.
Bizim bir ahsen-i takvime göre mükemmel bir surette yaratılışımız var ve yaratılış gayemiz var. Ve bir sürü canlı var ve bu sanat, bir sürü sanatın, hadsiz sanatın sanatkarından ötürü bir değer kazanıyor. Biz hepsinin sanatkarını inkar edersek hepsini binlerce derece aşağı düşürmüş olur ve hakaret etmiş oluruz.
Veya ona ortak koşarsanız.
Evet. Ya bu da zulüm içinde zulüm.
Zulüm için, bunun da cezalandırılması gerekir.
Evet.
Bu da ayrı bir haksızlık.
Evet.
Senin uyanman için peygamberler gönderiyor, kitap gönderiyor. Tamam mı? Oradan ilim adamları çıkıyor, ikazda bulunuyorlar vesaire vesaire. Sen bunların hepsine kulak tıkıyorsun. Veya buna riayet edenler oluyor, buna göre hayatını yaşayanlar oluyor. Bunun ikisi de yani ölüp gidecekler mi o zaman? Bunun bir karşılığı olmayacak mı?
Evet.
Elbette ki olacak. Hiç böyle ince ince nizamlar yapan Allah, çünkü onun varlığı yaratmasında bir başıbozukluk görmüyorsun değil mi?
Her şeyi mükemmel surette yarattığını
yani,
görüyoruz.
Dakiklik,
mükemmel oranda, evet.
Dakiklik, incelik görüyorsun.
Evet.
İşte Bediüzzaman'ın dediği gibi bu kadar ince nizamlar yapan Allah seni öldükten sonra başıboş bırakır mı? Aynı varlıktaki yaptığı incelikle inceden inceye seni hesaba çeker.
Evet.
Ondan dolayı zerre kadar hayır işleyen karşılığını görür, zerre kadar şer işleyen karşılığını görür.
Bunun tersi nedir? Bunun tersi acizlikten kaynaklanır. Ama Allah bundan münezzehtir yani. Bir Allah
hiç
yani
evreni var eden Allah aciz
olamaz.
Olur mu?
Aciz olamaz, evet.
Evet, haşa ve kella. Ya biz sanatına baktığımız zaman zaten bunu görüyoruz. Onun için ne diyoruz? Dünyada kötülükler oluyor ve cezalandırılmıyor ve haksızlıklar oluyor hem din hususunda hem insanların hukuku hususunda. Biz diyoruz ki o zaman dünya mutlak surette adaletin tesis edildiği bir yer değil. Bazı insanlar bunu anlayamıyorlar. Değil.
Yani mutlak surette adalet tesis olsaydı herkes iyi olmaya çalışırdı ve imtihan sırrı ortadan kalkardı. Ebu Cehillerle Ebu Bekirler aynı safta olurdu yani.
Hayır, yetmiyor zaten. İnsanın vakti de yetmiyor bir şeyler değişmek için. Bazen oluyor ki sistemi değiştirmek için hiçbir vaktiniz olmuyor. Yani adil olmanız diğer insanların her zaman zalim olmasını engellemiyor ki.
Evet.
Siz adilsiniz, iyi bir insansınız. Sizin trafik kararlarına uymanız, trafikte kaza yapmayacağınız anlamına gelmiyor ki. Karşınızdaki uymuyorsa ne olacak o zaman?
Evet.
Değil mi?
Evet, bir imtihan meydanında beraber yaşıyoruz ve herkesin kurallara uymasını bekliyoruz ama her zaman bu böyle olmuyor. Çünkü
olmuyor.
Dünya...
Çünkü en başta da dedik Allah-u Teala irade verdi insana. Yani insana ayet-i kerimede dediği gibi facir olmayı da muttaki olmayı da ne yaptı? İlham etti.
İnsan bunu seçiyor kendisi iradesiyle.
Kendi seçiyor. Potansiyeli var. Kur'an-ı Kerim insanın kötülük işleme potansiyeline sahip olduğunu, yani öz fıtratı itibariyle yani takvaya da ermeye, facir olmaya da meyilli ilham edildiğini söylüyor insanın buna. Ama bu insan günahkar doğar manasına gelmiyor. Sonradan insanda bu kötülük işleme potansiyelini insan ne yapabilir? Kullanabilir.
Yani dinimizde ve diğer yani uluslararası hukukta bile bir ergenlik çağına aşağı yukarı girene kadar sorumlu sayılmıyor çocuklar.
Ve tabii her şeyde evet. Olur yani.
Makul olan bu. Ya Allah bir süre veriyor, bir eğitim veriyor. Doğruyu ve yanlışı öğretiyor ilk başta ve doğruyu yanlışıdan ayırt edecek kadar ilim öğrenmek de farz değil mi hocam?
Zarurat-ı diniyeyi öğrenmek mecburidir. Dinin gerekliliklerini. O daha derin bir konuya girer. Şu anda konuyu o kadar açmayalım. Ama ortalama bir insan toplumda neyin iyi, neyin kötü olduğunu anlayabilecek zaten bir potansiyele sahiptir.
Evet.
Bundan dolayı burada ahiretin varlığı da kötülük problemi için bir perspektif sunar, evet. Sunması gerekir.
Toparlayacak olursak 4 tane maddeden bahsettik. Dünyadaki kötülüklerin niçin olduğunu, Allah'ın bunları neden yarattığından bahsettik bir önceki bölümümüzle birlikte. Ayrıca halkı şer diye adlandırılan, yani şerri yaratmak şer değil ama şerri işlemek şer olduğundan bahsettik.
Tabii.
İmtihan sırrından bahsettik ilk olarak.
Zaten Kur'an-ı Kerim'de demiyor mu? Mallardan, semerattan, canlardan eksiltmekle sizi imtihan ederiz diyor, değil mi?
Hı hı.
Yani bazen ticaretin kesada uğrayabilir. Bazen istemediğin ölüm neticeleri olabilir. Bazen de korkarsın. Korku da bir imtihandır mesela. Bunların hepsinin imtihan olduğunu söylüyor. Bazen psikolojiktir. Bazen fizik dünyayla alakalı imtihanları yaşayabilirsin. Ayetin perspektifine baktığımız zaman.
İnsan iman ettik demek de direkt doğrudan cennete gireceğini mi sanıyor?
Tabii zaten öyle söyleniyor Kur'an-ı Kerim'de de. Bunlar var. Kur'an noktasında meseleye yaklaştığınızda ve meseleyi teosantrik yani egosantrik değil Allah eksenli düşündüğünüzde problem yok.
Evet. İkinci olarak da bahsettiğimiz husus şuydu. İradenin yanlış kullanımı, insana verilen cüz iradenin neredeyse yanlış yönde kullanımı, bu yönde azim ve kararlılık diyebileceğimiz bir husustu. Üçüncü olarak Allah'ın musibetleri ceza olarak vermesi, bizi temizlemek istemesi veya disiplinize etmesi, doğru yola sevk etmesi. Dördüncü olarak bahsettiğimiz husus da iman meselesi. Yani imanımızı artırdığımız sürece biz olaylara sabredebiliriz, olayları hoş karşılayabiliriz.
Bunu Allah düşündük. Eksenli düşündüğümüzde,
evet.
Ahiret eksenli düşündüğümüzde.
Evet, yani bu eksenli düşüncede de sabır kuvvetini, yani bir sabrımız varsa bu sabrı gelecek musibetlere ayırmak değil. Yani şu anda hali hazırdaki sabrımızın gelen her musibete karşı yetebileceğinden bahsettik. Yeter ki biz o sabrımızı bölüp parçalayıp farklı yerlere ayırmayalım. Gelecek günler madem gelmemiştir, o yüzden de bir...
Dayak yemeden ağlamaya gerek yok.
Evet, akılsız bir kumandan gibi bir ay sonra gelecek düşman askerlerine karşı orduyu ikiye bölüp hali hazırdaki düşmana karşı savaşacak orduyu zayıflatmak bizim akıl kârımız değildir. O yüzden inşallah bunları hepsini göz önünde bulunduraraktan bu musibetlere sabırla, güzel bir şekilde sabrı cemil ile karşılık verebiliriz.
Evet, inşallah diyelim.
Teşekkür ederim Fatih Hocam.
Rica ederim.